Ne?
İşlemler yarın.
Buraya 10 vize 8'e kadar dediler. Yani 8'e kadar eğer daha önce çıkmamız gerekirse şey yaparız. Söz önemli değil. Değil mi? Şimdi burada yaş konusunda dikkate aldığımız şey o. Yani doğuma bağlı. Ben 1950'de doğdum. Öteki 1940'da doğdu ya da 49'da doğdu. Benden bir yaş büyük ya da 10 yaş büyük fark etmez. Yani tabii ki yaş büyüdükçe şey de büyüyor. Aradaki otorite hakkı da büyüyor. Saygı payı da büyüyor. Ama bu anlamsız. Çok anlamsız. Çünkü sadece doğaya bağlı. Ne ahlaka bağlı. Düşün mesela birisi senden büyük. Ona abi diyeceksin ama adam ahlaksızın teki. Değersizin teki. Ne yani ona saygı hak edeceği bir şey yok. Meziyeti yok. Bağlı. Yunan felsefesi. Bu konuda yani daha sonra da tartışabiliriz. Hemen konuyu sonlandırma diye bir şeyimiz yok. Bir saniye ben şu dışarıdan
bir şey görüyorum. Zaten test atılmasına gerek yok ki. Duyulur yani. Doğa,
doğallık ne demek? Doğallık insanın tinin belirlemesi gereken şeyleri doğal durumun belirlemesine izin vermek demek. Yani eğer saygı denen şey yaşa bağlıysa doğaya bağlı demek. Saygı denen şey insanın değerine bağlıysa o tine bağlı demek. Yani bir insan sırf büyük olduğu için saygı göstermek gelenek. Şimdi burada daha çarpıcı olan şey şu. Gelenek dediğimiz şey her durumda irrasyonel. Çünkü gelenek olması sorgulamaya dayanamayacağının anlatılması anlamına geliyor. Sorgulamaya dayandığı zaman ise ust tarafından onaylanıyorsa gelenek değil o. Doğru bir töre. Bir insana saygı göstermek eğer onu hak ediyorsa bu moral olarak uygun bir şey. Yani bir yanlışlık değil. Ama bir insana yaşından dolayı falan saygı göstermek bu ust dışı bir şey. Bunun sorgulanmaması gerekir çünkü orada genellikle bu saygı şeyle ilgili. Saygısızlığı hak edene de saygıyı gösterme gibi bir zorunluluk getiriyor. A priori irrasyonel.
Hatta geleneğin, ege çocukların ablaların üzerinde doğuda şeyi var yani yetkisi var. Yaş küçük olmasına rağmen erkek çocukların
cinsiyete bağlı ve yine doğaya bağlı. Gelenek. Bunu sorguladığı anda insan ussal bir varlık olduğu için oradaki saçmalığı görecek. Sorgulanmaması gerek. Geleneğin sorgulanmaması gerekir. Adam öküze tapıyor. Onu sorgulamaması gerekir. Sorgularsa anlayacak şey, yaptığı şey saçmalık. Sokrates'in sözü bununla ilgili. Ne? Evet, sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmez diyor. Sokrates. Aynen böyle. Daha hafif bir şey değil. Sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmez diyor. Çünkü şey aptalın yaşamıdır o. Ve gelenek kültüre o kadar derinden işliyor ki, o kadar köklü bir şekilde şey yapıyor ki, onu oradan söküp atmak şey, bazen 10 yılları gerektiriyor. Yani şu an işte Türkiye'nin şeyi bu, yerde kavgası, yenileşmek için o gelenek kılığından çıkmak gerekiyor ve onun için de gelenek direniyor. Ona yönelik o olumsuzlamayı şey olarak görüyor, saygısızlık olarak görüyor, küstahlık olarak görüyor. Günah olarak görüyor, haksızlık olarak görüyor ve fark etmez çünkü kendi içinden de kendini olumsuzlamıyor. Sonuçta kaybedecek olmasının güvencesi orada yatıyor. Gelenek kendi kendine olumsuzlayacak bir şey, karakter ya da bir belirlenim. Yani benim geleneği olumsuzlamam hiç işe yaramaz. Direnir, reddeder vesaire, savaşır, korur kendini. Esas geleneği kıracak olan, yok edecek, ortadan kaldıracak olan şey geleneğin kendisi. Kendi çünkü gelenekçi tin de, geleneksel tin de ussal. Ve o da kendi saçmalığını görmek ya da irrasyonelitesini görmek zorunda. Gördüğü anda ondan kurtulacak. Kurtulmasının tek yolu bu. Doğaya bağlamak belirlenimleri bu şey. Tinin henüz gelişmemiş gelişmemiş bir evresine ait. Daha önce şey konuştuk, yani abilik yaştan ötürü doğal bir belirlenim, doğal bir ayrımdan dolayı iki insan arasında bir eşitsizlik ilişkisi. aslında şey, efendilik kölelik ilişkisine kadar bir yanı var. Çünkü yaşın büyük diye karşındakinin istencini saymamak ve kendi istencini ona dayatmak, bu rasyonel değil, özgür değil. Törel de değil aslında. Yani törel gibi töre diyoruz. İşte küçük kardeşler, küçük erkek kardeşler, büyük kız kardeşler üzerinde yaptırım gücü taşıyorlar. Onlara buyruk verme ya da onların istencini çiğneme hakkını taşıyorlar. Bu şey, insan doğasıyla, insan karakteriyle, insan onuruyla, özgürlükle hiçbir şeyle bağdaşan bir şey değil. Ama o gelenek tini için bu şey, en büyük o onurlardan birisi. Belki kız kardeşler bile bunu onaylıyorlar. Çünkü köleye köle olduğunu, köle köle olduğunu onayladığı için ya da olumsuzlamadığı için köle. Yani köle de şey, yaşamını ya da varoluşunu sorgulamayan bilinç kategorisine düşüyor. Kölenin yaşamı yaşamaya değmez Sokrates'in deyimiyle. Ve o kız kardeşlere durumun saçmalığını gösterdiğiniz anda o şey bitecek, geleneğin sonu gelmesi gerekir. Çünkü ussal bir varlık. Şey olabilir mi? Direnebilirler mi? Yani bir ezilen bir kız kardeşe diyorsun ki abinin küçük kardeşinin, erkek kardeşinin ya da büyük erkek kardeşinin farkı, aslında burada küçük ya da büyük kardeş arasında fark yok. Yaşla ilgili bir durum, her ikisinde de haksızlık. Yani yaşı küçük ya da yaşı büyük. Burada şey var, genel olarak erkek kızdan üstündür şey var, ön yargısı var ve ya da o kültür ya da o gelenek var ve bu şey despotik kültüre ait bir şey.
Ben şimdi
Mesnevi'yi
okuyorum.
Kim? Mevlana'nın kendisi mi?
Veya çeviriler. Mesnevi'de öyle geçiyor. Yani kadın şey...
Mevlana'ya uygun bir şey gibi görünmüyor.
Eğer çeviride de bir şey olabilir. Belki birkaç kere altında çizim.
O zaman başka çevirilere bak.
Soracağım yani. Bilen bir hoca ya tasavvufçu çocuğu.
Mevlana o kadar...
Vesveseci. Evet. Ve şey, bir varlık olarak lanse ediyor. Bu da herhalde bu biraz İslam kültürünün yozluğu.
Evet. Evet. Yani şey görüyorsunuz, felsefenin önemini görüyorsunuz. Doğal bilinç ister tasavvuf olsun, ister ne olsa olsun arada bir raydan çıkar. Felsefe, yani ussal felsefe öyle bir şey izin vermez. İnsan tin, özel olarak tin olduğu için kadın ve erkek eşitliğinden söz edebiliyoruz biz. Tinin eşitsizliği söz konusu değil. Eşitsiz gelişim var. O kültürel biçimler eşitsizdir diyoruz ve tinin bütün süreci o eşitsizliği ortadan kaldırmayı da amaçlıyor diyebiliriz. Çünkü insanlar ancak tam geliştikleri zaman eşit olabilirler. Sürecin çeşitli basamaklarındaki biçimler ne özdeş ne eşit. İsveç'te, Çinli'yle...
Doğal eşitsizliklerinde bahsetmek zor biraz.
Doğal eşitsizlik var. O hiç var. Bizi ilgilendirmiyor. Tinin, örneğin erkek fiziksel olarak güçlü, kadın fiziksel olarak zayıf. Bu onların doğal eşitsizliği. Ama buradan kadın ve erkeğin... Evet. Bunun hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Bunun önemli bu önemli olduğu zaman kültür barbarlık aşamasında henüz. Yani fiziksel aşamada, evet, şiddet aşamasında savaş vesaire, yok edicilik. Tamam, bunları biliyoruz. Yani bu... Ama bunları işte tasavvuf formüle etmiyor. Bunu Rousseau formüle ediyor, Hegel formüle ediyor, felsefeciler formüle ediyorlar. Yani Aristoteles, Platon, onlar da rasyonalist, onlar da idealist ama onlarda henüz şeyi görmüyoruz. Köleliğin bilinci yok. Yani kölelik doğal olarak kabul ediyor Aristoteles şey. Politika da bunu ele alıyor ve aynı zamanda etikada da ele alıyor. Buralarda şey, şaşırıyoruz biraz. Yani doğaldır diyor kölelik. Ve Rousseau falan başkaları onun Aristoteles'in neden yanıldığını ya da neden eksik olduğunu açıklamaya çalışıyorlar. Önemli ölçüde açıklıyorlar. Yani çünkü orada henüz insan eşitliği kavramı yok ve felsefecinin üreticiler üretiyorlardı şey, insan eşitliği kavramını. Tek tanrı düşüncesi Perslerde de gördük. Işık ilkesi eşitlik getiriyordu ve Pers imparatoru ulusların üzerinde şey değil, saltık güç değil, Zerdüş dinine inanan Pers dininde imparator ya da kral, Darius, Kyrus vesaire bunlar şey değiller, saltık monarşlar değiller. Tam tersine bütün halkların, yani kendi egemenlikleri altındaki bütün halkların özgürlüğünü kabul ediyorlar ve hatta şeydi, kral seçmelerine bile izin veriyorlar. Düşünün, kralın altında kral falan. Bu şeyden geliyor. İlkeden geliyor. Yani ışığı ilke olarak kabul ettiğiniz zaman dünyaya Hindu gibi bakmayı başaramazsınız. Yani bir kast sistemini, o Vedalardaki dinsel öğretileri kabul ettiğiniz eden Hindu'nun bakışı Perslerin bakışından tabii ki şey olacak, farklı. O farkın açıklaması şeyde yatıyor, ilkede yatıyor. Şimdi Yunan dünyası diyor. İkinci bölüme geldik. Birinci bölüm Doğu dünyasıydı, değil mi? Doğu dünyası. Ondan sonra Yunan dünyası, Roma dünyası ve Germanik dünya. Yani Hegel 4 bölüm olarak inceliyor dünya tarihini. Birinci bölümü bitirdik. Doğu dünyası Çin ve Hindistan'la başladı ve buralarda Çin kitlendi. Perslerle tarihin asıl ilerleyişi başladı. Çünkü Persler ilk ortadan kalkan imparatorluktu. Burada Hegel'in açıkça vurguladığı şey ve yine bizim doğal bilincimizin, normal kültürümüzün biraz direnç gösterdiği bir şey, bir devletin ortadan kalkmasının tarihsel anlamı ile ilgili. Tarihsel olarak ortadan kalkan din ya da devlet ya da kültür tarihin önünü açıyor. Bu çok acı bir şey. Örneğin Atinalılar için Atina, o yüksek Atina kültürünün, yüksek Atina dininin ortadan kalkması Atinalılar için muazzam acı verici bir şey olmuş olmalı, değil mi? İskender orayı egemenliği altına aldığı zaman Atina kent devletini, bağımsızlığını yok etti. Bütün kent devletlerinin bağımsızlıklarını yok etti ve yani hemen öncesinde şey vardı, Perikles'in Atina'sı ve Atina görkeminin doruğundaydı, şanının doruğundaydı, gücünün doruğunda, sanatının, felsefesinin, her şeyinin doruğunda ve onun ortadan kalkması, yitip gitmesi şey, neredeyse hüzün verici bir şey. Ama öyle değil. Atina'nın ortadan kalkması zorunluydu. Çünkü arkadan gelen Helenistik kültür daha yüksek bir kültürdü. Neden daha yüksekti? Onları o ilkelerden çıkaracağız, göreceğiz. Şimdi aynı şeyi Osmanlı dini için ileri sürdük. Yani Osmanlı'nın ortadan kalkması üzülecek değil, üzüntü yaratacak bir şey değil, sevinç yaratması gereken bir şey. Çünkü daha yüksek bir devlet biçiminin doğuşunun koşulu önceki biçimin ortadan kalkması. Eğer o önceki biçim sürerse bir taşlaşma var orada. Ve o taşlaşma tarihin kilitlenmesi demek. Tarihsel gelişimin olmaması demek.
Ama geriye dönersek acı vermez mi hocam? Geriye dönüş.
Tarihte geriye dönüş olanaksız diyorduk. Onun olanaklı olduğunu tanıtlayan bir şey çıkmadı. Geri diye bir şey yok tarihte. Yani çünkü her aşama, her değişim daha öncekinin momenti, daha önceki aşamayı moment olarak kapsadığı için ondan daha fazla olan bir şey. Şimdi geriye doğru gitme gibi görünen şeyler gerçekte geri olan durumun aktive olması. Yani Naziler Almanya'da Weimar Cumhuriyeti'ni yıktıkları zaman aslında sanki tarih geriye dönmüş gibi göründü. Sanki demokrasiden despotizme bir geri dönme olmuş gibi göründü Almanya'da. İşin gerçeği şu olmalı eğer tarihte ilerleme yoksa. Almanya zaten demokratik değildi. Almanya zaten despotikti, Alman tini. O potansiyel gerilik ideolojide kendine anlatım verdi. Hitler, Alman... Yani şimdi düşünün, şunu düşünün. Almanya'da Komünist Partisi vardı ve Sosyal Demokratlar vardı Weimar Cumhuriyeti sırasında. Yani iki dünya savaşı arasında, Nazilerden önce. Bu partinin üyelerinin sayısı şeydi, çok yüksekti. Yani %30'lara falan varan ya da belki de %40'lara varan bir orandı. Bu insanlar sosyal demokrat olarak kabul edilmesi gereken insanlardı. Ve komünist olarak kabul edilmesi gereken insanlardı. Naziler 1933'te devleti ele geçirdikten sonra bakıyorsunuz nüfusta şey yok. Bunlar silinmiş gibi görünüyor. Yani eller kalktığı zaman onların arasında şeyler de var. Eski komünistler de var. Eski şeyler de, sosyal demokratlar da var. Şimdi buradan şunu söyleyebiliriz. Yani eğer gerçekten yurttaşlık bilincini kavramış olsalardı bu insanlar Almanya'da Nazi Partisi'nin devleti yok etmesine, ele geçirmesine izin vermezlerdi. Ve öteki İngiltere'de olmadı, Amerika Birleşik Devletleri'nde olmadı, İskandinavya'da, Hollanda'da olmadı. Yani çünkü Almanya biraz böyle Doğu tinine daha yakın ve daha arkaik duran bir yanı var Almanya'nın. Almanya çok kötü. Evet. Yani Almanya'nın potansiyel durumu ortaya çıktı diye efendim.
Bir Norveç'te, bir İsveç'te faşizanlık yok. Yani o dağlıklar var. Evet. Böyle bir yanları var. Yani böyle bir zayıflıkları mı diyeyim? Herhalde.
Onu neden olduğunu...
O besliyor onları.
Henry Ford finanse etti hocam.
Şimdi burada Hegel'in bu konu... Bir dakika
daha söyleyeyim. Daha önce böyle bir yaşanmış bir şey de yoktu yani tarihsel.
Aslında Mussolini Almanları önceliyor. Yani onlar 1920'ye gidiyor Mussolini. O açıdan Hitler için şey o, bir bakıma esinden esin kaynaklı bir şey. İtalyanların niye faşizme döndüklerini, çünkü burada bir de şey var, sosyalizmle nasyonalizmin birleşmesi, iki durumda da o var. Yani Mussolini de sosyalist, Hitler de sosyalist. Ve bunlar yanına şeyi getirebiliyorlar, nasyonalizmi getirebiliyorlar. Almanların şeyi var, örneğin var, Almanlar genellikle başkalarının açtığı yolu pırıl pırıl yapan insanlara benziyorlar. Yani onun bir şeyini, mesela klasik müzikte de aynı şey, felsefede de aynı şey. Yani felsefeyi Almanlar başlatmadılar, klasik müziği İtalyanlar başlattı. Ama Almanların yaptığı şey hepsine kat kat başladı. Yani politikada da, yani eğer faşizme politika dersek, İtalyanlar makarnacı oldukları için faşizme uygulama şeyleri yok, karakterleri yok. Yani makarnacılar, öyle demek ki. Disiplini Almanlar o işi daha iyi becerirler ve SS'lerin şeyini düşünürseniz... Evet, yani şey gibi, uygun adım yürüyen ördekler gibi...
Çok ekmek yiyenler felsefe yapamıyor.
Makarna
yiyenler.
Yaratıcı, onlar sanat yiyor. Yaratıcılıkları var ama demek ilerleme ömürleri.
Yani şimdi onları zamanımız kalırsa şeyde inceleyeceğiz, Germanik dini incelerken. Ortadan kalkmak tarihsel kültürler açısından değişmenin koşulu. Yani değişmek aslında bir yerde... bir karakterini yitirmeden kendi içinde gelişmek olabilir. Çin'de öyleydi. Çin değişti. Değişmek bir de ortadan kalkma anlamına da gelebilir. Çin değişirken nasıl değişti? Var olan biçim mükemmelleştirildi. Yani alfabesi Çin'in gelişti. Ama gelişme şey değildi. O çizgi alfabeden harf alfabeye geçiş değildi. Resim alfabenin 5000 karakterden 9000 karaktere çıkarılması. Aslında bir bakıma daha da zorlaşmış oldu, ağırlaşmış oldu ve ama kendi içinde gelişmesi ya da değişmesinin şeyi bu. Ortadan kalkması gerekiyor bu Çin'in, Çin Çin'in, 1 milyar Çinli'nin kurtulmaları için, çünkü şey özgürlük gereksinimini anlatan bir terim. Çinler özgür değiller, hiçbir zaman olmadılar, hala değiller. O Çin'in, o devlet biçiminin ya da o politik yapının ortadan kalkması gerekiyor ve onun için İşte Marksizm oraya şırınga edildi. O yani gereken şeyi vermedi. Çelik yerine teneke öğrettiler. O Mao'nun büyük suçlama dediği şeylerde. Çünkü sanıyorlar ki her şey çok kolay yapılıyor ve o işin ustalığını, tekniğini kazanmadan köylülere çelik yaptırabileceğini sandı Mao. Her neyse. Yani Çinliler ortadan kalkmakla iyi yapacaklar kendileri açısından. Çünkü Çin'den ortadan kalkması dediğim şey Çin kültürünün, Çin bilincinin ortadan kalkması. Bu o zaman alan bir şey ve Çin onu kendi dinamiğiyle yaptı. Osmanlı Devleti ortadan kalktı. Yerine gelen şey Türkiye Cumhuriyeti. Leyh ve demokratik bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti
ve
başka tarihsel olan yok olmak mecburiyetinde evet. Hepimiz de yok olacak.
Elbette.
Yani.
Eğer şimdi şöyle bir şey var. Evrensel insan karakteri, evrensel insan hakları, evrensel türe, evrensel efendim?
Evrensele ulaşana kadar.
Evet. Yani bu öyle bir çırpıda olabilecek bir şey değil. Türk dininin ortadan kalkması Türk dininin moment olumsuz varlık kazanması anlamına geliyor. Yani silme anlamına değil. Bunu artık anlıyoruz. Yani burada tinsel bir değişim söz konusu. Ve düşünün şimdi bütün ulusların türeyi, adaleti mükemmel bir şekilde uyguladığını kabul edersek eksiksiz olarak tüzeyi yani hakkı eksiksiz olarak uyguladıklarını kabul edersek bu konuda aralarındaki ayrım ne olacak? Yani onun dışında bilim eğer şeyse evrenselse ve bütün uluslar, bütün kültürler bilime sınırsız olarak katılabiliyorlarsa Bugün biliyoruz, örneğin İsveçliler ya da Almanlar bilimsel olarak Kongo'dan daha ilerideler, Türkiye'den daha ilerideler, işte İspanya'dan daha ilerideler. Bu bir eşitsizlik anlamına geliyor. Alman kültüründe bilim faktörü var, Türk kültüründe maalesef yok. Yok. Yani Alman kültüründe felsefe var, Alman kültüründe klasik müzik var ama Türk kültüründe maalesef felsefe de yok, maalesef klasik müzik de yok. Osmanlı tininde var klasik müzik ama Türk tininde o kadar başarılı değil. Yani kültürel ayrımlar, yani bunlar şey diyorduk, tinin gelişmesinin eşitsizliğinden ve yetersizliğinden kaynaklanan şeyler. Yüksek kültürde eşit olur insanlar, bireyler de eşit olur, uluslar...
Bu toplumun, bu devletin de kendi iç yetersizliğinden zorunluluk sebebiyle meydana gelecek.
Evet, despotik...
Çünkü kişiler eğitimden, hükümetten, yönetimden memnun olmadıkları için hani bu şekilde, karşıt şekilde devletle veya yönetimle karşıt şekilde o mücadele şu an...
Değişen şey aslında tabii devletle halk arasındaki bir ilişki olarak görünüyor ama...
insanları tatmin etmiyor. Hükümet tatmin etmiyor.
8 diyorum şeyimiz, sınırımız değil mi?
Tamam. 8.30'da etkinlik başlayacak hocam.
Kaçta bulunca?
8.30'da
başlayacak.
Tamam
hocam,
nasıl
harcayacağız?
Tamam. Şimdi buyurun.
Evrensel film. Evrensel filmle enternasyonalizm bağlamında bir alanda evrensel filmi düşündüğümüzde acaba enternasyonalizmle hangi aykırı düşüyor?
Evet, bunu biz galiba dün konuştuk. Evrensellik ve enternasyonalizm arasındaki karşılaştırma nedir? Ya da aralarındaki ayrımlar, benzerlikler
nedir? Nasıl bir bağlam ortaya çıkıyor bu ikisini düşündüğümüz zaman? Tinin evrenselleşmesiyle
evet.
Enternasyonalizm...
Bu biraz spekülasyon noktasına geliyor. Çünkü enternasyonel ulusların varlığını gerektiriyor. Yani uluslararası demek ulusların varlığının doğrulanması anlamına geliyor. Mesela komünist enternasyonel ulusların ortadan kalkmasını değil ama ulusların varlığını varsayıyor, kabul ediyor. Ve tamam.
Yani o zaman ikisi karşıtlar birbirine.
Evrensel dediğimiz zaman...
bir olarak alıyoruz. Yani hepsi bir arada. Ulus,
evet, örneğin dünya tini bir evrensel. Ama evrenselde şu var, tikellik yok. Tikellik yok. Tanım yok. Efendim?
Yok. Ayrım yok.
Ayrım yok evrensel. Evrenselde ayrımın olmadığını biliyoruz kavramsal olarak. Tikelleşme yok. Evrensel tikelin karşıtı. Tikel ayrımlaşma, belirlilik kazanma evresi ve enternasyonel tikeli anlatıyor. Ama dünya tini dediğimiz zaman tamam böyle bir şey yok diyebiliriz. Çünkü bu bir evrensel. Baktığınız zaman uluslar var. Almanlar, Türkler, Ruslar, Amerikalılar vesaire ve bunlar şey dünya tininin tikelleşmeleri. Yani dünya tini bir soyutlama, evrensel de soyutlamayı anlatıyor. Enternasyonel o şey ulusların varlığını anlatıyor. Yani orada tikelleşme evresindeyiz. Evet.
Ve ulus devletleri içeriyor. Evet. Enternasyonalizmin tarihinde de ulus devletleri var. Ama nerede farklılaşıyor? Veya nerede zıtlaşıyor?
Enternasyonal getirildiği zaman onun ileri sürüldüğü zaman o nasyonale karşı ileri sürülüyor. Yani nasyonal üstünlük yerine, ulusal üstünlük yerine enternasyonal üstünlük vurgulanıyor.
Şu an
bir enternasyonal yok.
Yani enternasyonel olarak evrensel bir söz konusu olduğu zaman böyle ideal değerlerden...
Dünya tiniden Hegel şey diyordu, dünya tarihinin ereği özgürlüktür. Dünya tarihi, dünya tininin kendisini geliştirme süreci, yani o özgürlüğe doğru geliştirme süreci...
Acaba özgürlük kavramında mı farklılaşıyor?
Özgürlük kavramı farklılaşan nedir? Biraz açık.
Yani enternasyonelist anlamda özgürlük kavramı...
Enternasyonel anlamda özgürlük, ulusların, bu enternasyonel ulusların birbirlerini tanımaları demek. Karşılıklı varoluşlarını tanımaları demek değil mi? Yani o zaman orada özgürlük, ulusların özgürlüğü şu demek, herkesin, her ulusun başka ulusların istencini tanıması demek. Yani enternasyonelde Almanya, Polonya'yı tanımak durumunda, Rusya, Polonya'yı tanımak durumunda falan ve burada... Komünist enternasyonel diye düşünürsek, Marx'ın düşündüğü şeyi, orada şey olacak, her ulus proletaryası henüz ulusal karakterini taşıdığı sürece o karakteri vurgulamayacak, öne çıkarmayacak. Yani örneğin dünya işçileri birleşin diyor, yani Polonya işçisiyle Alman işçisi ulusal ayrımlarını terk edip ya da ikinci plana düşürüp sınıfsal birliklerini ön plana çıkaracaklar. Bu enternasyonalizm. Burada ayrım var. Eşitsizlik, eğer nerede eşit, bir karar durumunda herkesin oyu birse o zaman orada bir eşitlik var diyebiliriz. Yani Alman proletaryası ile Polonya proletaryası arasında diyelim gelir düzeyi açısından eşitsizlik olabilir. Bir taraf daha üretkense, öteki taraf değilse o zaman da farklılıklar olacak ya da eşitsizlikler. Proletaryanın, proletarya diktatörlüğü aynı zamanda da şey diktatörlük olduğu için zaten özgürlük kavramını siliyor. Yani proletarya diktatörlüğü özgürlükten söz edemeyeceğiz. Realiteye baktığımız zaman proletarya diktatörlüğü denen şeyin genellikle parti diktatörlüğü olduğunu ve en sonunda da kişi diktatörlüğü olduğunu gördüğümüz zaman zaten kavram bütünüyle dağılıp gidiyor.
Yani özgürlük kavramında ayrışıyorlar. Yani evrensel manada.
Hegel tüze felsefesinde özgürlük açım yani kitaba daha sonra çözümlemeye modern nesnel tin alanın çözümlemesine başlarken ilk belirlenim olarak mülkiyeti alıyor. Soyut hak diyor, soyut tüze diyor ve onun ilk momenti, ilk belir, istencinin ilk belirtikelleşmesi mülkiyet. Hegel'in sisteminde mülkiyet her şeyin başlangıcı. Yani bütün yapı, tüzel yapı ya da tüze felsefesinin bütün kuramsal yapısı, sistematik yapısı mülkiyet, hayır, iyilik ayrı. İyilik de ayrı. Yani mülkiyet üzerine dayanıyor. İyilik mülkiyet olmayabilir. İyilik ve mülkiyet şey, yani bir şey sizin iyiliğinizde olur ama sizin mülkiyetiniz olmayabilir. Yani bir toprak benim iyiliğimde olur, ben onu kullanırım vesaire. Ama mülkiyet ayrı bir şey.
Fiili hakimiyetle
hukuki anlamda. Şimdi onları nasıl tekrar ele almamız gerekiyor. Yani bu tüze felsefesinin evet, kavramları
ben
en...
Ben aşağı bir temel... şey oldum yani. Belli bir şey kazandım.
Ama, orada dünya tininin evreyi istenceyi sınırsız, gerçek biçimini kazanması, özgür biçimini kazanması. Biraz önce konuştuğumuz ilişkilerde istenç özgür değildi. Yani doğa tarafından belirleniyorsa, yaş tarafından, doğum tarafından vesaire. Yani kas sistemi Hindistan'daki istenç belirlenimlerini doğa ayrımlarına bağlıyor. Yani hangi kasta doğarsan o kasın üyesin ve oradan kıpırdayamazsın. Bu irrasyonel. Yani insan özgürlüğüyle istençle bağdaşan bir şey değil. Orası bile kas arası evliliklere izin vererek ara kasların oluşmasına yol açıyor ve o kısıtlamayı bir ölçüde hafifletiyor ama özel olarak 4 tane kast var Hindistan'da. O sürüyor. Bugün de sürüyor. Çin'de herkes imparatorun altında. Persler'de tarih kıpırdamaya başlıyor. Tin gelişmeye başlıyor ve bunun kanıtı da diyor Pers tininin ya da Pers imparatorluğunun bütün yapısıyla Mısır'dan Asur'a, Babil'e, Medya'ya, işte Persiya'ya hepsinin ortadan kalkması ve ortadan kalkmalarının anlamı daha yüksek bir aşamaya geçişe izin vermeleri oluyor. Asya'da bu olmuyor. Hiçbir zaman olmuyor. Asya hala şey, o değişmeyen tini yaşatmayı sürdürüyor. Gerçekten zor. Yani bir teknolojinin gitmesi Çin'i değiştirmeye yetmiyor. İdeolojiden kurtulmayan tin, özgürleşmeyen tin bir şey yapmıyor. Eylem yapmıyor, kendisi olmuyor, düşünmüyor, yazmıyor, bilim yapmıyor, sanat yapmıyor ya da yaptığı sanat, bilim vesaire sanatın ve bilimin çok alt biçimleri. Yani Çin'de sanat yok değil, var ama gelişmiyor. Yani bir Mozart çıkmıyor Çin'den, bir Max Weber çıkmıyor, bir Hegel çıkmıyor Çin'den. En iyi felsefecileri, Confucius, devlet felsefecisi ya da boyun eğme öğreten, boyun eğme salıklayan bir düşünür.
Şey, uzun yıllara geçmesi evet. Lazım özgürlük deyince. Belki hiç de kazanamayabilirim.
Evet.
Yani bir Almanya
ortadan kalkma dediğimiz şey o işte.
Baskın ki eğer o despotizm ortadan kalkmadan devlet fiili ortadan kalkarsa da bugünkü Rusya'nın durumu da...
Evet. Özel olan şey duyunç. Yani istenç ve duyunç özgürlüğü. Şimdi gelişmenin, modern gelişmenin esas özü odur diyorduk. Yani Çinliler çelik fabrikası yaparak, çelik üreterek modernleşmeye çalıştılar. Teknolojik gelişme, modernleşmenin sadece bir momenti ve yüzeysel momenti. Esas özel gelişme dünç özgürlüğü ve istenç özgürlüğünde olan bir şey. Olmadıkça kültür değişmiyor. Ruslar onu hiçbir zaman kazanamadılar. Hala kazanmış değiller. İranlılar, Orta Doğu bütün Araplar despotik kültür içinde yaşıyorlar. Asya.
Komünizmi istiyorlar. En son Moldova mı?
Moldova. Moldova.
Döndü yine galiba.
Evet.
Evet. Yani eğer o bilinci kazanamıyorlarsa eski rejimde bence gitsin. Ne açısından hizmet? Hiç açlar, fakirler, ortalılar evet. Doğru değil ama o bilinci içselleştiremedikten sonra...
Gerekli olan şey özgürlük bilincini kazanmaları, isterslerini kazanmaları ve o da dediğimiz gibi bütün kültürlerin bilinçsiz olarak özlemleri o. Yani hiçbir din, hiçbir kültür özgürlüğe karşı değil kendinde. Sadece onu bilmiyor ve bilmediği için de korkuyor. Özgürlük korku yaratıyor. Çünkü gelenek dini için özgürlük bambaşka bir şey. Anlayabiliriz onu neden korku yarattığını. Yani değişmeyen, yenilik yapmayan, olduğu gibi kalan bir din, özgür dinden Doğu'nun, Batı'dan nefretinin temelinde yatan faktör bu diyebiliriz. Çünkü Doğu despot ve Batı'daki özgürlüğü kavramıyor. Yabancı bir şey olarak, tehlikeli bir şey olarak, bencillik olarak, kötülük olarak falan görüyor. Yani Batı'nın rasyonalitesini algılayabilecek rasyonalite yok Doğu'da. Olmayan olmayanı, kendisine olmadığı bir şeyi nasıl anlasın? Eğer Batı rasyonelse, %100 rasyonel olduğunu söyleyemeyiz. Batı özgürse, onun önündeki, ona eşlik eden rasyonelite Doğu'da olmayan bir şey. Ve Doğu, Batı'da şey görüyor, kendi kategorileriyle görebildiği kadarını görüyor. Yani Doğu'da özgürlük yok. Dolayısıyla Batı'nın özgürlüğünü görme şansı yok. Onu kötü bir şey olarak görüyor. Doğu'daki amacını taşıyan, eşsiz, yani kendi, şimdi şey, emin olduğunuz şey şu, bir kültür ya da bir bilinç dünyaya baktığı zaman, realiteye baktığı zaman, o realiteyi kendi kategorileriyle biçimlendiriyor. Özgür olmayan bir bilinç hiçbir zaman özgür kültürleri anlayamaz. Bunu söyleyebiliriz. Özgürlüğü bilmeyen bir bilinç şeyi anlayamaz. Özgür olan kültürü anlayamaz. Ona bağlı başka bileşenleri de anlayamaz.
Bu kavramsal.
Efendim?
Hegel.
Evet.
Amaca varmak için her türlü araç kullanabilir.
Olur mu? Yani
Machiavelli düşüncedir o ya. Machiavelli. Mübahtır.
Onun Bakemin'in ilkesi de değil. Onu ilki olarak ileştiren şeyler, politikacılar var.
Trenste yazıyordu galiba ama bilmiyorum. Oraya konuşlar.
Gel de amaç ve araç konusu şeyde var. Tüze felsefesi bölümünde var. Tüze felsefesi. Amaç ve araç. Orada Hegel'in söylemesi gereken şey şu. Tam hatırlamadığım için söylüyorum. Amaç ve araç birdir. Yani araç amaca dışsal bir araç amaca dışsal bir araçsa o zaman amaçla iletişime giremez ve amaca ulaşılmasını sağlayamaz. Yani orta terim, bir istenç var, bir amaç var, bir de onun aracı var. Yani burada bir tasım yapısı var diyor. Tasımın karakteri şey, üç faktörün de, üç momentin de birliği, özdeşliği. Yani Hegel'de şey var, araç ve amacın birliği dediğim nedenle. Ama araç, her araç, yani ben demokrasi kurmak istiyorum, öyleyse nüfusu kesmem gerekiyor.
Evet. Yani.
O, bu değil mi?
Ama yani, yaptıkları o değil mi?
Şey? Yaptıkları?
Batı'dan. Ben böyle düşünüyorum. Savaşarak demokrasiyi yayma diye düşünüyorum.
O yanlış tabii. Yani onu Batı'nın kendisi de doğrulamıyor. Yani Batı'da onu doğrulayanlar var, doğrulamayanlar var. Değil mi? Batı'yı blok olarak görürsek haksızlık yapmış oluruz. Avrupa başından beri karşı çıktı Amerika'nın Bağdat şeyine. Aslında yani burada çok önemli bir şey yatıyor. Amerika'nın Bağdat'taki politikasını belirleyen şey Amerikan halkının kendisiydi. Bush değildi. Çünkü Bush Amerikan istencini anlatıyordu ve hepimiz hatırlıyoruz Amerika'da yapılan kamuoyu yoklamaları Bush'un o politikasının %80'ler oranında desteklendiğini gösteriyordu. Bu Amerika, bütün Amerikan halkını, Amerikan demokrasisini sorumlu tutmak demek. Ve doğrusu bu bence. Çünkü Amerikalılar bebek değiller. Eğer kendilerine Bush diye bir başbakanı seçtilerse onu bilerek yaptılar. Onun sorumluluğunu halk olarak taşımak ve hesabını vermek zorundalar. Bush kötüydü, Amerikan halkı ciciydi. Bu çok geçersiz bir yaklaşım ve doğuda egemen olan buydu. Batı'da da aslında ve sonunda Amerika'da Amerikan halkı da aynı yamukluğu yaptı. Bush'u sorumlu tuttu. Onu hedef gösterdi ve kendini aklama yolunu. Aslında sorumlu olan Amerikan halkıydı. Hangisi doğru? Yani Amerika'da bir başkanı ya da bir tekel, silah tekelini sorumlu tutmak çok kolay. Esas sorumluyu, esas haksızlığı yapanı, esas suçu işleyeni aklama pahasına tekelleri ya da bir başkanı sorumlu tuttuğunuz zaman bu insanlar bunu beğeniyorlar, yutuyorlar bunu. Ama bir halkı, bir ulusu sorumlu tutmak O çok daha önemli ve bu durumda, yani Amerika durumunda doğru olan, Amerikan halkı öğrendi ve çekiliyorlar şu anda. Yani Amerikan halkı şey değil, a priori kötü değil. O da halk, İran halkı ya da Irak halkı gibi bir halk. Onu da tek parça olarak düşünmek doğru değil. Ve orada iyisi var, kötüsü var, yanlısı, eğrisi. Yani ulus olmak demek, eylemde bulunmak demek ve bağımsız olmak demek ya da istenç olmak, eylemde bulunmak demek ve eylemde bulunmak da yanlış yapmayı göze almak demek. Eylemde bulunuyorsanız, eylem öyle bir karakter taşıyor ki mutlaka değişim yapıyorsunuz dünyada ve değişim yaptığınız zaman o değişimi istemeyenlerin şeyini çekiyorsunuz, nefretini çekiyorsunuz. Eylemin değişim getirmesi gerekir mi tarihte? Değişim getirmeyen eyleme eylem demek... Yani Amerikalılar tatile çıktıkları zaman bu bir eylem olmuyor. Amerikalılar Irak'a çıktıkları zaman bu bir eylem oluyor. Çünkü tarihte değişim getiriyor. Bu değişim sonuçlar moral, yani eylemin moral olarak... Şimdi eylem konusu da yine tüze felsefesinde incelendi. Yani bir eylemde bulunuyorsanız dünyaya bir takım sonuçlar, etkiler getiriyorsunuz, değişimler getiriyorsunuz ve onların hesabını vermek durumundasınız. Ama şu vardı, eylemin öngörülemeyen sonuçları var ve bunların hesabını sormak şey değil, doğru değil. Yani siz iyi bir davranış yapıyorsunuz, tamam. Ama onun şeyi olarak, beklenmeyen sonuçları olarak bazı şeyler çıkıyor diyelim. Komplikasyonlar çıkıyor. Onlardan da mı sorumlusunuz? Onu niyet etmemiştiniz. Niyet konusu, amaç ve niyet arasındaki ayrım çok önemli şeydi yine Hegel'in sisteminde. Ama onlara çok fazla dönmeyelim. Niyet konusu bizi sadece şey için ilgilendiriyor, bu Ermeni soykırımı için. Orada açıkça öyle bir niyet yoktu. Amaç şeydi, o insanları ayıklamaktı. O yanlış bir karardı vesaire ama onları yok etme gibi bir niyet hiçbir zaman olmadı ve soykırım suçlamasının özü niyeti ilgilendiriyor. Niyet varsa soykırımdan söz edilir diyorlar, öyle tanımlıyorlar. Niyet şey, ben ise bu şey, galiba yavaş yavaş şey yapacağız. Sona yaklaşıyoruz bugün için.
Gelen geri çıkıyor.
Evet, ya daha 10 dakikamız var şeyimiz. Eğer bir şeyse, 10 dakikamız vardı ha. Peki siz de başlayacaksınız çünkü. Söylemek istediğiniz şeyler varsa... 10 dakika var. Yunanistan'a giremedik bu temel şeyler yüzünden. Aslında haftaya gireriz. Bu temeller... Evet, yani Yunan tini... O bilinçli bir şey. Niyet demek, bilinçli olmak demek. İstenç, niyet bir istenç tipi, kipi denebilir niyete.
Eylemde yansın, yani diyelim ki ben çok iyi niyet ama yaptığım...
Eylem yapıyor musunuz? Girip Saddam'ı öldürüyorsanız o niyet yansıyor demek.
İstenç, istençlerle etkileşiyor.
Yani niyeti eylemden saptamak olası o zaman.
Eylem varsa niyet var.
Şimdi o zaman şey ortaya çıkıyor işte.
Amaç ve niyet var.
Yani Hegel'in araç ve amaç arasındaki araç amacı gerçekleştirmeye elverişliyse niyet...
Yani niyet gizleniyor mu diyorsunuz?
Evet.
Amerikalılar yani, niyetlerini gizlemediler. Dediler ki biz Irak'a demokrasi getireceğiz. Aslında Amerika durumunda 200 yıllık şeyde yatıyor. Yani onların Irak'a demokrasi getirme gibi bir niyetleri değil ama orayı denetleme gibi bir niyetleri vardı.
İşte demokrasi getirme yani, amacına uygun olmayan bir araç seçti.
Amerikalılar onu öğrendiler. Yani 200 yıllık artık geçerli değil. Ne Avrupa ona boyun eğiyor ne de başkaları.
Koyduğu amaca uygun olmayan bir araç seçti. Oradan niyetinin niyet...
Denci istençle birleşimi demiştik niye şey için.
Yani şimdi ben toplu iğneyi sizi öldürmeye kalksam amacımın sizi öldürmek olmadığı besbelli. Toplu iğneyi araç olarak seçmiş olmandan dolayı.
Evet, o biraz şey bir konu. Yani araç ve amacın bazı durumlarda nasıl çakıştığını göstermek...
Amaç ve aracın birliği, yani amacı gerçek.
Yani şimdi şiddetle demokrasi getirilir mi? Getirilmez. Demokrasi barış demek, demokrasi us demek, ussallık demek. Yani, ve
iyi bir niyet olmadığı orada çıkıyor zaten. Yani.
Tabii, yani şiddet...
Demokrasi olmadığı belli.
Tabii.
Şimdi buradan hareketle şunu söyleyeyim.
Ama burada önemli olan şu, demokrasinin şiddet olmadan getirilmesi ne demek? Bunu nasıl başaracak?
O
yani şu an komşumuz İran ve nükleer silah yapıyor ve teorik olarak İstanbul'u her tarafı vurabilecek bir düşman
demokrasi
haline geliyor.
Demokrasi hocam tepeden inme gelmiyor.
Bu insanların demokratik olmaları, demokrasi...
Onların bilinçlenmeleriyle alakalı.
Bizi vahiy çok ilgilendiriyor.
Vahiy gelecek yani yukarıdan. Onların bilinçlenmeleri, o toplumun içinden yükselir demokrasi. Yani hiçbir ülkeye dışarıdan demokrasi getirir.
Evet, Amerikalılar...
Bizdençle alakalı bilinçlenmeleri.
İran'a...
Özgürleşmeleriyle yükselecek.
Nasıl?
İran'da nasıl içinden demokrasi yükselecek?
Özgürleşmeyi, demokrasiyi, yani o bilinci kendilerini geliştirerek, aydınlanarak.
Ben
ancak savaşla olur. Zamanla veya aydınlanarak yani
dışarıdan... Ama şimdi söylenen şey bu. Savaşla, şiddete aykırı bir durum yaratılmaz. Demokrasi şiddetin olmadığı bir durum. Demokraside insanlar konuşuyorlar bir şey konusunda. Polemik değil, barış içinde karar veriyorlar. Bir anayasaları var, onun çiğnenmemesi koşuluyla. Siz demokrasi barışla birlikte gidiyorsa, şiddet yoluyla barışı nasıl sağlayabiliriz?
Ama işte dini şeyde size özgürlük verdik diyorlar.
Doğru.
Ne yapacak buradaki insanlar? Özgürüz diye düşünüyorlar. Ne öğrenecekler?
Çok zor.
Oraya 3-4 bomba atacak.
Biz bunu felsefe olarak görmüyoruz. O felsefe.
Onlar özgürlüğü isteyecekler. İşte demokrasi olur.
Evet ama yani felsefe olarak tanıtmamız, çıkarsamamız gerekiyor. Bu bir görüş olabilir. Yani hatta haklı bile olabilir. Yani Amerika gerçekten oraya şiddet uygulayabilir ama bu felsefe. Yani biz tam olarak Asya'nın despotik bilinçten nasıl çıkabileceğini araştırmalıyız, araştırabiliriz. Ve bunun şiddetle ilişkisini anlayabiliriz. Şiddet özgürleştirir mi? Yani eğer araç ve amaç birse o zaman asla şiddet özgürlük yaratmaz ya da demokrasi yaratmaz. Aslında Hegel'in kendisi söylüyor. Napolyon diyor zorla İspanyollara, kraliyetçi İspanyollara cumhuriyetçi bir anayasa vermek istedi diyor. Onları daha yükseğe çıkaracaktı, özgürleştirecekti falan. Ama İspanyollar şeyler, kabul etmediler diyor. Yani şimdi Irak, Amerika'nın varsayalım ki niyeti iyiydi. Gerçekten samimi bir şekilde demokrasi için oraya bombalar attı ki bu zaten aptalca bir şey. Ama niyeti samimi olmuş olsa bile bombalarla oraya demokrasiyi nasıl getirebilir? Çünkü orada Şiiler var, Sünniler var, işte Türkmenler, Kürtler bunların hepsi kültürel düşmanlık ilişkileri içinde. Yani kültürel çoğulculuk durumu var Irak'ta sözcüğün tam anlamıyla ve bunları o düşmanlıklarını bastıran bir despot vardı. O despotu kaldırdıkları zaman o düşmanlıklar da özgür kaldı, aktive oldu. Düşünün, 2 gün önce 90 kişi parçalandı yine.
Irak konusunda bir şey söyleyeyim.
Tabii.
Irak'ın savaşının asıl nedeni ben şöyle başladı diye düşünüyorum.
Ben o faktörler doğru olabilir ama nedeni bir tek faktöre bağlamak genellikle yani yeterli olmayacak.
Ama çok paraları topladı.
O da bir şey olur, faktör olabilir. Tahsilat. Yani...
Tahsilat kokuyorsun. Özgür sigara kokuyorsun.
Ülkenin de Irak olması çok enteresan. Tabii. Amerika gözünde değil mi?
Yani bütün dünya...
Ne çok petrol olması da diğer taraftan çok...
Yani herkes, kimse o yalanı yutmadı. İşte nükleer silah dendi, kimyasal silah dendi falan hiçbir şey bulamadılar. Ve bir gerekçe yarattılar ama... Dediğimiz gibi bu Amerikalıların kendilerinin ne kadar henüz moral olarak yetersiz olduklarını gösteren bir yaşantı oldu. Biz gördük, Avrupalılar da gördüler. Önemli olan Amerikalıların kendilerinin görmesiydi ve şimdi Amerikalıların kendileri de gördüler. Bu şu, değiştirdiler. Halklar cahil kaldıkları sürece çaresizler. Yani Obama acaba...
O bizim ki hocam.
Amerika dünyada şöyle bir durum da ortaya çıktı. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'ya çıktı. Oysa Amerika oraya girerken İngiltere'si, Fransa'sı, herkes bir politik çalma peşindeydi. Yani şimdi Amerika'ya bu işin ihale edilmiş olması diğer Avrupa halklarından...
Benim gördüğüm kadarıyla Avrupalılar büyük ölçüde karşı çıktılar, desteklemediler.
Ama itiraz, İtalya'da asker yolladı.
İşte İngiltere yolladı, sonra Japonya'dan da geldi biliyorsunuz.
Yani oraya o şiddete ortak olmak isteyen, olabilir.
Yani o zaman bu doğruysa diyeceğiz ki Avrupa'da moral olarak henüz yetersiz. Yani kalkıp insanlara evrensel insanlık hakkı dersi vermesin o zaman. Evet. Kendisi onu çiğneyen birisi başkalarına nasıl onu övebilir?
Tezkereye hayır diyerek Türkiye'yi
nasıl?
Tezkereye hayır diyerek iyi
evet,
bir şey
yaptı. Evet.
Moral olarak iyi olduğunu gösteriyor.
Evet ve Türkiye'nin bağımlı olmadığını da gösterdi. Yani egemen olduğunu da gösterdi. Türkiye bağımlı diyen insanları da bakış açılarında çürüttü Türkiye'nin Amerika'ya izin vermemesi. Değil mi?
Ama Obama'nın bizim meclisi...
Ve bunu halk yaptı. Yani bu halkın temsilcileri, bu şey gelenek kültürünün... Ama o şey olabilir, yani Amerikan düşmanlığından da şey olabilir. Yani Amerika haklı bir davranışta bulunuyor olsaydı da onlar belki de hayır diyeceklerdi.
Yok, genelde şey var.
Çok bilinçli yani miydi?
Yok.
Bilinçliydi. Ben bilinçsiz diyemeyeceğim.
Duygusaldı en azından.
Bilinçliydi evet. Ama çok yüksek
yani çok bir şey. Yani çok bilinçli bir bağlılık değil ama duygusal evet. Bir bağlılık var deniyorlar.
Var. Merhabalar. Merhaba. Siz müzik için geldiniz değil mi?
Evet, üç deniz için geldim.
Efendim?
Üç deniz kapsamı için geldim.
Müzik değil mi? Tamam. Bu, hayır biz de bitiriyoruz. Bizden sonra. Yani şimdi başlayacaksınız.
Ha,
dışarıda var başkaları. Biz sonuna geldik zaten.
Eksiklerini söyleyin. Gerçekten yok. Samimi olarak istiyorum. İkinci fasılsı yapılacak.
Gerek oldu mu?
Bizden öyle bir şey beklemeyin. Biz eleştirmen.
Sinemaların bir üstünde küçük bir salon var orada. Ya biriyle konuşuyorum. Hadi bekliyorum.
Bunları da kaydetti bak bu son konuşmaları.